Ayrım 21, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 239. 53. Bölüm. Salı, gece 23.08, Hokkaido. İki kişilik cam, kokpit alçak, düz ve karanlıktı. Pilot için gerekli göstergelerin hepsi bir tabloda toplanmıştı. Mosquito uçarken hemen hiç ses çıkarmıyordu. Taşıtın normalde 4500 kilo ağırlıkta olması gerekirken Mosquito'nun ağırlığı sadece 3250 kiloydu. Mosquito'nun radar tarafından saptanması olanaksızdı. Saatte 200 mil hızla uçan helikopter yerel saatle gece yarısı hedefine ulaşmış olacaktı. Pilot Steve Kars ve pilot yardımcısı Anthony Covino, helikopterin Habarovsk'ta 8 dakikadan fazla kalırsa Japon denizinde bekleyen gemiye gitmelerine yetecek yakıtın kalmayacağını biliyorlardı. Ancak böyle bir olasılığı düşünmek bile istemiyorlardı. Eğer özel ekip görevini gerektiği gibi yaparsa hepsi birer kahraman olacak ve üstünlüğüyle övünen Rus ordusuna bir darbe daha indirecekti. 54. Bölüm. Salı öğleden sonra 15.25. St. Petersburg. Binbaşı Levski, General Orlov dedi, size oldukça kötü bir haberim var. Orlov bürosundaki bilgisayara bağlı kulaklıklardan sadece binbaşının sesi duyuluyordu. Kentin dışındaki donanma üssüne henüz video sistemi kurulmamıştı. Ordunun harcamalarında kısıtlama yapıldığı için böyle bir sistemin yakın bir gelecekte kurulma olasılığı çok zayıftı. Haber nedir binbaşı? Orlov yorgundu ve sesinden de yorgun olduğu anlaşılıyordu. Efendim, General Mavik, Molot ekibini geri çekmemizi istedi. Ne zaman? Az önce onunla telefonda görüştüm. Üzgünüm efendim ama emirlere uymak zorundayım. Anlıyorum. Orlov koyu kahveden bir yudum aldı. Teğmen Starik ve adamlarına benim adıma teşekkür etmeyi unutma. Evet efendim, olup bitenlerde yalnız değilsiniz. General, ben sizinleyim, Molot ekibi de. Orlov'un dudakları büküldü. Teşekkürler binbaşı. Levski sözlerini sürdürdü. Neler olduğunu biliyormuş gibi davranmak istemem. Bir darbe söylentisi var. Kara borsacılar destekliyorlarmış. Orlov telefonu kapadıktan sonra kahvesini bitirdi. Yardımcısı Nina'nın dışında birinin daha onu desteklediğini bilmek güzeldi. Nina saat 4'te gelecekti ve bir de karısı vardı. Kuşkusuz o her zaman Orlov'dan yanaydı. Ama yine de eşinin renklerini savaşa taşıyan canavar öldürücüsü gibi o da hala yalnız sayılırdı. Şu anda yalnızlığını her zamankinden daha fazla hissediyordu. Uzayda bile kendini bu derece yalnız hissetmemişti. Orlov klavyeden yararlanarak ordunun kullandığı kanala geçti. Bir kadın sesi kusursuz bir Rusçayla ''Beni rahat bırakın'' diyordu. Roski güldü. ''Bir saldırı gücünü Rusya'da serbest mi bırakalım?'' ''Biz saldırı gücü değiliz'' diye kadın karşılık verdi. ''Binbaşı Penti Aho ile birlikte başkanlık sarayına girerken görülmüşsünüz.'' ''Yolculuğumuzu onun yardımıyla yaptık. Bir İngiliz iş adamını kimin öldürdüğünü öğrenmek için geldik.'' Resmi rapor ve ceset İngiliz elçiliğine teslim edilmişti. Cesedin külleri, İngilizler o adamın kalp krizinden öldüğüne inanmıyorlar. Roski, biz de onun bir iş adamı olduğunu kabul etmiyoruz dedi. Teslim olmak için 9 dakikanız var. Aksi halde ölü dostunuzun yanına gidersiniz. Orlov, hiçbir şey o kadar kolay değil dedi. Kadın, ben kiminle konuşuyorum diye sordu. Orlov, St. Petersburg'daki en yüksek rütbeli subayla konuşuyorsunuz. Şimdi söyleyin bakalım, siz kimsiniz, buraya nereden, nasıl geldiğinizi biliyoruz.
Güzel, bizler Komint subaylarıyız. Helsinki'de Savunma Bakanı Niskanen'in emrinde çalışıyoruz.
Roski bağırdı, hayır yalan söylüyorsunuz. Niskanen bir ceset uğruna adamlarını tehlikeye atmaz.
D-16 eylemin şekli konusunda bir karara varamadı. Bu nedenle CIA ve Savunma Bakanı'na başvurdular. Onlar da meslektaşımla birlikte buraya gelip onun neden öldürüldüğünü araştırmamızı istediler. Ölüm nedeni anlaşıldıktan sonra sizlerle diyalog kuracaktık.
Roski gürledi. Bırak bu palavraları. Sahte pasaportlarla ve bir minik denizaltıyla ülkeye gizlice girdiniz. Havaalanında görünmek istemediniz. Yalan söylüyorsunuz.
Orlov, hangi yol Botnia Körfezi'nden geçiyor diye sordu.
Kadın yanıt verdi. 2 numaralı yol.
Finlandiya'da kaç eyalet var?
12.
Roski, bu hiçbir şeyi kanıtlamaz dedi. Ona her şeyi öğretmişlerdir.
Çok doğru. Her şeyi Turku'da büyüdüğüm yerde öğrendim.
Roski bunlar boşuna dedi. O yasa dışı yollardan ülkemize girdi ve adamlarım 4 dakika sonra onu yakalayacaklar.
Tabii beni bulabilirseniz.
Roski, Kirov tiyatrosu solunda arkanda yeşil bir Mercedes araba var. Kaçmaya çalışırsan vurulacaksın dedi.
Bir sessizlik daha oldu. Kadın arabadaki alıcıları araştırırken bagajdaki cep telefonunu bulamamıştı. Orlov bundan emindi. Bir ajan görevde olduğu zaman telefon açık tutulurdu. Alıcı tarayıcıları bu telefonu fark etmezdi ve telefon her zaman arabanın bulunduğu yerin saptanmasını sağlardı. Kadın sakin bir sesle, ''Bize bir şey olursa rakip meslektaşınızla temas kurma olanağını kaybedeceksiniz. Ben yüksek rütbeli kişiye hitap ediyorum, uşağına değil.''
Orlov evet dedi, her şeye rağmen kadının konuşma tarzı hoşuna gitmişti.
Anladığım kadarıyla siz sadece St. Petersburg'daki askeri gücün kumandanı olmakla kalmıyorsunuz. Sanırım siz General Sergey Orlov'sunuz ve buradaki haber alma örgütünün başısınız. Ve yine sanırım sizin Washington'daki meslektaşınızla temas kurmanız beni öldürüp küllerimi savunma bakanı Niskanen'e teslim etmenizden çok daha yararlı olacak.
Orlov ve adamları 2 yılı aşkın bir süreden beri Washington'daki meslektaşları hakkında daha fazla bilgi edinmek için çaba harcıyorlardı. CIA ve FBI'deki köstebekler bilgi toplamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Ancak Washington'daki OP merkezi çok yeni, daha küçük ve daha iyi korunan bir örgüttü. Orlov bu kadının teklifini yabana atamazdı.
Belki dedi, Washington'la nasıl haberleşeceksiniz?
Beni binbaşı Aho'ya bağlayın, onun aracılığıyla görüşmeyi sağlayabilirim.
Orlov bu teklif üzerinde biraz düşündü. Bir bakıma böyle biriyle anlaşma yapmaktan huzursuzluk duyuyordu. Ama sorunu diplomatik yollardan çözümlemek de ona cazip gelecekti.
Rehin tuttuğunuz adamı serbest bırakın, ben de size istediğiniz fırsatı vereyim.
Kadın hiç bocalamadan anlaştık diye yanıtladı.
Orlov albay dedi.
Roski sıkıntılı bir sesle evet efendim diye karşılık verdi.
Benden doğrudan bir emir alınmadan kimse kıpırdamayacak, anlaşıldı mı?
Anlaşıldı.
Orlov hattın öbür ucunda hışırtılar ve mırıldanmalar duydu. Seslerin arabadan mı yoksa Roski'nin farelerini yakalamak için gittiği teknoloji enstitüsünden mi geldiğini anlayamadı. Her nasılsa albayın boş durmayacağını, kendini kurtarmak için bir şeyler yapacağını ve o 2 ajanın kaçmasına izin vermeyeceğini biliyordu.
55. Bölüm. Salı sabah 7.35, Washington DC. Hood kriz yönetiminin acı yanının en fazla yorgun olduğum bir zamanda işin derinine inmek olduğunu biliyordu. Başını son kez bir yastığa koyduğunda Los Angeles'ta bir otel odasında ailesiyle beraberdi. Şimdi ise 24 saat sonra bürosunda Mike Rogers, Bob Herbert, Ann Ferris, Lovell Coffrey ve Liz Gordon'la oturmuş, yabancı bir ülkeye saldırı düzenlemeleri beklenen 2 vurucu ekipten gelecek haberleri bekliyordu. Adamlar keşfedildikleri ya da yakalandıkları takdirde onlardan uygun bir dille söz edilecekti. Ama vurucu ekibin yaptığı kısaca buydu. Rusya'ya saldırı düzenliyordu. Hood'un adamları ekiplerin birinden bir haber gelmesini beklerken dakikaları, saniyeleri sayıyorlardı. Hood da konuşulanları pek dinlemiyordu bile. Mike Rogers'ın yüzündeki ifadeden onun da aynı şeyi yaptığı anlaşılıyordu. Coffey saatine baktı, Herbert homurdandı. Dakika başı saate bakmakla zamanın daha çabuk geçmesi sağlanamaz. Liz doğrulup Coffey'i savundu. Bu biraz da tavuk çorbasına benziyor, bir zararı dokunmaz. En bir şey söylemeye hazırlanıyordu, o sırada telefon çaldı. Hood hoparlörün düğmesine bastı.
Bugs Bennett, Bay Hood dedi, St. Petersburg'da binbaşı Penty Aho'nun bürosundan gelen bir telefon isteği var.
Bağla. Hood tıpkı sıcak yaz sabahlarında nefes almakla zorlandığı gibi soluksuz kalmıştı. Telefona elini tutarak ''Bir tahminde bulunabilir misin Bob?'' diye sordu.
''Oradaki vurucu ekip üyesi yakalanmış ve sizi aramak zorunda bırakılmış olabilir. Başka bir neden olacağını sanmıyorum.''
''Peggy, ben Chris.'' dedi.
Herbert ona boş ver dedi. ''Chris Peggy'nin kod adı. Eğer serbestse bu adı kullanır. Başı dertteyse Kringle adını kullanır.''
Hood telefondan elini çekti.
Evet Chris.
Peki General Sergey Orlov Amerika'daki meslektaşıyla görüşmek istiyor.
Sen generalin yanında mısın?
Hayır, onun da telsiz bağlantısı kuruldu.
Hood telefonu tekrar eliyle kapadı. Herbert'a baktı. Bu doğru olabilir mi? Eğer doğruysa Peg ile George Galile derecesinde bir mucize yarattılar demektir. Rogers, vurucu ekipler bunu yapmak için eğitiliyorlar ve küçük adım da yabana atılmaz dedi. Hood telefondan elini çekti. Chris, generalin meslektaşı görüşmeyi kabul ediyor. Gür bir ses, aksanlı bir İngilizce ile kiminle görüşmek şerefine nail oluyorum diye sordu. Ben Paul Hood. Herkes dikkat kesilmişti. Orlov Bay Hood, bu benim için büyük bir zevk dedi. Hood, General Orlov, meslek yaşamınızı yıllar boyunca ilgiyle izledim. Hepimiz izledik. Burada pek çok hayranınız var. Teşekkür ederim. Şimdi söyleyeyim, video olanaklarınız var mı? Var. Zontik 6 uydusu aracılığıyla temas sağlıyoruz. Hood yan gözle Herbert'a baktı. Beni o uyduya bağlayabilir misiniz? Haber alma müdürü birden başından aşağı soğuk su dökülmüş gibi olmuştu. Büroyu görecek, ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Herbert bir küfür savurarak cep telefonundan bürosunu aradı. Hood, general, sizinle yüz yüze konuşmak isterim. Bu olanağı sağlamamızı ister misiniz? Hem de çok isterim. Hükümetlerimiz ne yaptığımızı bilseler dehşete kapılırlardı. Aslında ben de kaygılıyım. Bu pek de standart bir uygulama sayılmaz. Haklısınız ama koşullar da olağan değil. Çok doğru. Herbert yana döndü. Bunu yapabiliriz ama seni uyarıyorum. Teşekkürler dedi Hood. General Orlov. Duydum. Ses alma olanaklarımız mükemmel. Herbert, bu adam bizimkinin nasıl olduğunu sanıyor diye söylendi. CIA'in eski aygıtlarıyla yetindiğimizi mi zannediyor? Orlov, adamınıza kanal 24'ü açmasını söyleyin. Bu bir haberleşme kontrol sistemidir. CB7 model bir yayın kanalı. Hood somurtup duran Herbert'a gülümsedi. Herbert, ona sor bakalım dedi. Kozmonotlar hala uzay gemisine çıkmadan önce otobüs lastiklerine mi işiyorlar? Orlov atıldı. Evet, öyle yapıyoruz. Bu adeti çok fazla çay içerek Yuri Gagarin başlattı. Ama kadın kozmonotlar da aynı şeyi yapıyorlar. Eşitlik konularında sanırım biz her zaman sizlerden ilerideyiz. Anne'le Liz koltuğunda sıkıntılı sıkıntılı kıpırdanan Herbert'a baktılar. Bağlantının yapılması 2 dakika sürdü. Sonra generalin yüzü ekranda göründü. Hood bu adama güvenebileceğini hissetti. Orlov, işte buradayız dedi. Tekrar teşekkür ederim. Hood, ben teşekkür ederim diye karşılık verdi. Orlov, samimi olalım dedi. İkimiz de tren ve taşıdığı kargo konusunda endişeliyiz. Bu iş sizleri o kadar kaygılandırdı ki treni alıkoymak için bir vurucu ekip gönderdiniz. Beni de o kadar tasalandırıyor ki korumak için trene muhafızlar yerleştirdim. Kargonun ne olduğunu biliyor musunuz? Hood, neden siz bize söylemiyorsunuz dedi. Tren Doğu Avrupa'da görevlilere rüşvet vermek ve hükümet aleyhtarı faaliyet düzenlemek için kullanılacak parayı taşıyor. Herbert'ın işaret parmağını dudaklarına götürdüğünü gören Hood ses bağlantısını kesti. Adamın senden tarafa olduğunu söylemesine fırsat verme. İsteseydi treni durdurabilirdi. Rogers, buna gerek olmayabilir. Kremlin'de nelerin döndüğünü kimse bilmiyor dedi. Hood ses bağlantısını açtı. Ne yapmamızı önerirsiniz General Orlov? Kargoya el koyamam. Yeterli adamım yok. Siz emrinde birlikler olan bir generalsiniz. Kendi hattımı ve büromu alıcılardan temizlemek için bir yardımcıya ihtiyacım oldu. Burada çok tehlikeli bir durumdayım. Rogers gülümseyerek bu adamdan hoşlandım diye fısıldadı. Orlov, ben kargoya el koyamam ama mal yerine ulaşmamalı dedi. Ve siz de trene saldırmamalısınız. Hood, general, bu bir öneri değil, bir gordiyon düğümü dedi. Bağışlayın, çözülmesi son derece güç olan bir bulmaca. Bu işi nasıl çözümleyeceğiz? Sibirya'da barışçıl bir toplantı yaparak sizin ve benim birliklerimiz buluşabilir. Rogers eliyle boğazını işaret etti. Hood istemeye istemeye ses bağlantısını tekrar kesti. Rogers, dikkatli ol Paul dedi. Vurucu ekibi orada savunmasız bir halde bırakamazsın. Herbert ekledi. Özellikle Orlov'un oğlu trenin savunmasından sorumluyken general oğlunun kıçını kurtarmaya bakıyor. Ruslar vurucu ekibi yok edebilirler ve Birleşmiş Milletler'e de haklı bir neden gösterebilirler. Hood bir el işaretiyle adamlarını susturdu. Sonra telefonu tekrar açtı. Tam olarak ne yapmamızı öneriyorsunuz general? Trenden sorumlu subaya muhafızları aşağı indirmesine ve ekibinizin yaklaşmasına izin vermesini emredeceğim. Hood, trenden oğlunuz mu sorumlu diye sordu.
Evet, benim oğlum sorumlu. Ama böyle olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bu uluslararası önem taşıyan bir mesele.
Neden trene geri dönmesini emretmiyorsunuz?
O zaman kargoyu göndermiş olan adamlara kaptırırım. Onlar da kargoyu yerine ulaştırmanın bir çaresini bulurlar.
Anlıyorum. Hood bir saniye kadar düşündü. General, öneriniz adamlarımı çok büyük bir tehlikeye sokuyor. Sizin birlikleriniz oradayken adamlarımızın açıkta trene yaklaşmalarını istiyorsunuz.
Evet, öyle dedim. Rogers fısıldadı. Bunu kabul etme.
Adamlarımız trene ulaştıkları zaman ne yapmalarını istiyorsunuz?
Kargonun mümkün olan miktarını alıp ülkeden çıkarmalarını istiyorum. On anlarla yasal hükümetin bir ilgisinin bulunmadığını kanıtlamaya yetecek miktarı alın. Bu yoldan çıkmış birkaç serüven meraklısının işi.
Wood sordu, Bakan Dogin gibi mi?
Yanıt verme özgürlüğüne sahip değilim.
Neden?
Bu mücadeleyi kazanamayabilirim ve benim bir karım var.
Orlov çok fazla şey istiyor ve bunlara karşılık sadece kendisi söz veriyordu. Öte yandan Hood vurucu ekibin ülkeden çıkarılmasının daha fazla ertelenemeyeceğinin farkındaydı.
Trenle temas kurmak ne kadar sürer diye sordu. 4-5 dakika.
Hood duvardaki saate baktı. Rus treni vurucu ekibin bulunduğu yere yaklaşık 7 dakika sonra ulaşacaktı.
Daha uzun sürmemeli, mekanizma hareket halinde.
Anlıyorum. Lütfen bu hattı açık tutun. Ben size mümkün olduğu kadar çabuk ulaşmaya çalışacağım.
Tamam. Hood ses bağlantısını kesti.
Rogers, Paul, vurucu ekip ne yapmayı planlıyorsa bunu yapmaya çoktan başlamış olmalı dedi. Taksat durumuna göre onlara engel olmaya fırsat bulamayabiliriz.
Biliyorum ama Charlie Squires kurnazdır. Eğer Ruslar treni durdurup beyaz bayrak sallarlarsa durumu anlayacaktır. Özellikle de onlara Squires'a ne diyeceklerini açıklarsak.
Herbert acı acı söylendi.
Vodkacılara güvenmene sevindim ama ben onlara güvenmiyorum. Lenin Kerensky'ye komplo kurdu, Stalin Troçki'ye, Yeltsin Gorbaçov'a komplo kurdu. Dogin de Zani'nin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Orlov ise Dogin'in aleyhinde. Bu adamlar birbirlerini arkadan vuruyorlarsa bizlere neler yapacaklarını bir düşünsene.
Lovell Coffey, silahlı müdahale alternatifini düşünün dedi.
Liz atıldı. Orlov bir kahraman. Bu mesele onun için büyük önem taşıyor.
Coffey çok doğru dedi. Bunları düşününce işin tehlikesini makul karşılamak mümkün.
Herbert, makul. Çünkü sırada olan senin adamların değil. Ben bir katliama girişmektense ordunun müdahalesini yeğlerim dedi.
Rogers başını salladı. Lord Macaulay'ın 1831'de belirttiği gibi savaşta alçak gönüllülük aptallıktır.
Liz, savaşta ölüm daha da kötü dedi.
Bakalım Orlov ne yapabilecek?
Hood gözlerini saate dikmişti. Adamın sözleri ne olursa olsun karar verebilmek için sadece birkaç saniyesi vardı. Bunun bilincindeydi. Vereceği karar insanların hayatlarını ve ulusları etkileyecekti. Bütün bunlar ekranda gördüğü bir yüze güvenmesinin sonucu olacaktı.
56. Bölüm Salı Gece 22.45 Habarovsk.
Orlov treni aradığı zaman onbaşı Fodor ona Nikita'nın yolu incelemek amacıyla lokomotife gittiğini, geri dönmesinin birkaç dakika sürebileceğini söyledi.
Orlov, benim birkaç dakikam yok dedi. Ona treni olduğu yerde durdurmasını ve telefona gelmesini söyle.
Emredersiniz general.
Fodor telaşla vagonun ön kısmına gidip diktafonun düğmesine bastı. Bir dakika sonra Nikita diktafonu açtı.
Ne var?
Efendim, general telefonda. Bulunduğumuz yerde treni durdurmamızı ve sizinle görüşmek istediğini söyledi.
Burası çok gürültülü, sözlerini tekrarla.
Fodor bağırdı. General treni hemen durdurmamızı emretti ve...
Onbaşı lokomotiften gelen gürültü içinde sözlerini sürdüremedi. Trenin tekerlekleri raylar üzerinde gıcırdadı ve tren birden durunca Fodor da yere düştü. Askerler ve siviller birbirlerine yardım ederek ayağa kalkmaya çalıştılar. Fodor tepedeki çanak anteni inceledi. Kopan kabloları hemen onarmaya koyuldu. Kazan lokomotifin ön tarafındaydı ve sadece iki yanında pencere vardı. Nikita pencerelerin birinden dışarı bakıyordu. O sırada yoğun kar yağışı altında yolun üzerine düşen ağacı gördü. Makinist de treni durdurması için bağırdı ama genç adam yeterince çabuk hareket edemeyince Nikita freni çekti.
Tren dururken arka vagonlardan bağırışlar duyuldu. Nikita bir fener alıp pencereye koydu. Birinci vagonun tepesinden biri yere düşmüştü. Kar yığınları arasından tekrar trene binmeye çalışıyordu. Nikita bağırdı. Sen iyi misin?
Genç asker, sanırım bir şeyim yok dedi. Ön tarafta bize ihtiyacınız var mı?
Hayır, sen nöbet yerine geri dön.
Asker emredersiniz efendim dedi. Yukarıdakiler ellerini uzatıp genç askeri tutarak yukarı çektiler.
Nikita makine dairesindeki iki adama pencerelerin önünde beklemelerini söyledi. Sonra birinci vagona geçti. Çavuş Verski'ye altı adamı dışarı çıkar dedi. Demir yoluna bir ağaç düştü. Ağacın hemen kaldırılmasını istiyorum. Üç adam ağacı kaldırırken diğer üçü de nöbet tutsun.
Hemen efendim.
Silahlı saldırıya karşı hazırlıklı olalım. Adamların gece gözlükleri olabilir.
Anlaşıldı efendim.
Nikita Fodor'a döndü. Telefonun durumu nedir?
Onarması birkaç dakika sürebilir.
Elini çabuk tut. General başka ne dedi?
Treni durdurmanızı ve telefona gelmenizi söyledi. Hepsi bu.
Nikita lanet olsun diye omurdandı. Her şeye lanet olsun.
Öbür vagondan bir asker geldi. Nikita ona kargoya göz kulak olmasını ve askerlerin dikkatli davranmalarını söyledi. Vagonun ortasında bacakları iki yana açılmış bir halde duran Nikita kendini düşmanın yerine koymaya çalıştı. Ağaç düşmüş olabilirdi ya da oraya kasıtlı olarak bırakılmıştı. Eğer ikinci tahmin doğruysa pusuya düşürme isteği yerine gelmemişti. Tren ağaca çarpmış olsaydı bir kayanın yanında duracaktı. Böylece kayanın üzerinden nöbetteki askerleri toplamak kolay olurdu burada. Kayadan yüzlerce metre uzakta bir iki askeri yakalasalar da kendileri ortaya çıkmış olacaktı. Görünmeden trene yaklaşmak olanaksızdı. Yaklaşanı da vurabilirlerdi.
O halde oyunları neydi?
Babası treni durdurması için onu aramıştı.
Ağaç olayından haberi var mıydı? Yoksa başka bir şey mi öğrenmişti?
Örneğin bomba veya pusu kurulması gibi. Nikita Fodor'a acele et dedi.
Neredeyse tamamlanmak üzere efendim. Şiddetli soğuğa rağmen adamın alnında iri ter tanecikleri birikmişti.
Nikita çaresizliğini düşündükçe daha çok kızıyordu. Çevresindeki hava giderek ağırlaşmaya başlamıştı. Aradığı düşmanın çok yakında olduğunu hissetmek öfkesini daha da arttırıyordu.
21. ayrımın sonu, sayfa 252.